29. Ayrım.
Auerbach'a, Eckstein'a, kendisine destek olan diğer Musevilere de gerçekten büyük bir şükran duyuyordu. Almanya onların hayatını yıkmış, akrabalarını öldürmüştü. Ama Maximilian gibi safkan bir Alman'a yardım etmek için gözlerini kırpmıyorlardı. Her gün bir asır gibi geçiyordu. Çeşitli kaynaklardan haber bekliyordu ama bir türlü sağlıklı bir bilgiye ulaşamıyordu. Bir gün Nadia'nın anne babasının Romanya Hitler tarafından işgal edildikten sonra öldürüldüğünü öğrendi. Bir binaya kapatılmışlar. Sonra üçerli beşerli gruplar halinde salıverilmişler. Ama aslında salıverme yokmuş, uydurmaymış. Dışarı çıkardıkları insanları kasap çengellerine asarak öldürüyorlarmış. Nadia'dan bir haber aldığında hesapladı. Ankara'dan döneli sadece 3 hafta oluyordu. Oysa bir asır gibi geliyordu ona. Haberi Max'a Shumi verdi. Nadia hayattaydı. Dachau kampındaydı. Bebeğini kaybetmişti. Von Papen'in müdahalesiyle kamptan çıkarılmış ve vaftiz belgesi verilerek memleketi olan Romanya'ya yollanmıştı. Bilgiler bundan ibaretti ama profesörü sevinçten gökyüzüne uçurmaya yetmişti. Nadia'nın yaşadığını ve ölüm kampından kurtulduğunu öğrenmek bir mucizeydi. Artık onun Romanya'daki adresini bulmak ve İstanbul'a gelmesini sağlamak işi kalmıştı. Ki bu öncekilere göre çocuk oyuncağı sayılırdı. Günlerdir mutluluk içindeydi. Nadia ile ilgili başka bir haber alamamış olması bile neşesini bozmuyordu. Daha ne olsun diye düşünüyordu. Nadia'nın kamptan çıktığı bilgisini almıştı. Hem de ona vaftiz belgesini ulaştırmayı başarmıştı. Artık resmi olarak Hristiyan olduğunu belgeleyebilirdi. İçinden hemen kalkıp Romanya'ya gitmek geliyordu. Ama yapamazdı. Romanya Nazi egemenliği altındaydı. Bir Yahudi olmasa bile kendisi de Nazi listelerinde düşman olarak kaydedilmişti. Orada bulunmasının Nadia'ya hiçbir faydası olamazdı. Ama işler yolunda gidiyordu. Nadia'yı bir an önce İstanbul'a getirecek, çektiği bütün acıları unutturacak, onu şefkatle sarıp sarmalayacaktı. O akşam o kadar sevinçliydi ki kemanını çıkardı ve Nadia'nın resmi önünde uzun zaman sonra ilk defa serenadı çaldı. Müzik bitince sanki fotoğraftaki Nadia daha da içten gülümsemeye başlamıştı. Sonra bir kez daha çalmaya başladı. Nadia'nın gözlerinin içine bakarak çalıyordu. Kapı çalınınca kemanını sehpanın üzerine bırakıp kapıyı açtı. Alt kattaki komşular gelmişti. İstanbul'un seferat Yahudilerinden hoş bir aile olan Arditi çiftiydi. Ataları 500 yıl önce İspanya'dan İstanbul'a göç eden insanların torunlarıydılar. Yüzlerinde çekingen bir gülümseme vardı. Keman sesinin buradan geldiğini fark ettik diye açıkladı Bayan Matilda Arditi. Sizi dinlemeye geldik. Maximilian saygıyla eğilerek konuklarını içeriye davet etti. Koltuklarına oturmalarını bekledikten sonra kemanını alıp serenadı çaldı. Sonra bu parçanın hikayesini, Nadia'yı, başlarına gelenleri anlattı. Konuşamayacak duruma gelen Bay Robert Arditi bir kez daha çalması için profesöre işaret etti. Serenadı ikinci dinleyişlerinde ikisinin de gözlerinden yaşlar aktı. Maximilian kemanını tekrar sehpaya bırakırken Bay Arditi yavaş hareketlerle yerinden kalktı, dışarı çıktı. Kadınsa sıcak bir sohbete başladı. Nadia geldiği zaman ona yardım edeceğini, İstanbul'u tanıtacağını, hiç yabancılık çekmemesini sağlayacağını anlatıyordu. Bu arada adam elinde bir kırmızı şarap şişesiyle geri döndü. Alt kattaki evinden alıp gelmesi uzun sürmemişti. Nadia'nın şerefine kadeh kaldırarak içtiler. Bay Arditi, uluslararası demir ticareti yapan son derece esprili bir adamdı. Nadia'nın bebeğini kaybetmiş olmasına biraz üzüldüler ama hep birlikte bunu düşünmenin zamanı olmadığına karar verdiler. Nasıl olsa başka çocukları olacaktı. Arditiler, Romanya'da Nadia'yı bulmak konusunda oldukça umutluydular. Robert Arditi, profesöre yardım teklif etti. Romanya'da bazı ticari ilişkileri vardı ve onlar aracılığıyla Nadia'yı bulup getirmek mümkün olabilirdi. Ama onu nerede arayacaklardı? Profesör o güne kadar toplayabildiği bölük pörçük bilgileri anlatmaya başladı. Sonra komşusunun talebi üzerine kalkıp ona bir kalem kağıt verdi. Bay Arditi not almaya başlayıp çeşitli sorular sordu. Nadia'nın anne ve babasının adları, soyadları, kasabalarının adı, bağlantı kurulabilecek ticaret yapan akrabaları. Maximilian'da bu bilgilerin hepsi vardı. Adamın sormadıklarını bile ona söylüyordu. Nadia'nın anne babasının Naziler tarafından nasıl öldürüldüğünü anlattı. Onların Romanya'daki evinin adresini verdi. O günden sonra alt kattaki komşularıyla Maximilian sık sık görüşmeye başladı. Bu insanlarla görüşmek iyi geliyordu. Robert Arditi, Nadia'yı bulmak için yaptığı gayretli çalışmalar hakkında bilgiler veriyordu. Sonuç alamadığı girişimlerden bile söz ederken espriler yapıyordu. Duygulu ve aynı zamanda neşeli bir adamdı. Bir gün Bay Arditi merdivenleri koşarak çıktı. Nefes nefese profesörün kapısını çalarken heyecandan yerinde duramıyordu. Keman dinledikleri ve şarap içtikleri o ilk geceden sonra yaklaşık 2 ay geçmişti. Kapı açılınca komşusunun bir şey sormasına fırsat vermeden Nadia'nın bulunduğu müjdesini verdi. Gelen habere göre Nadia kasabalarına gitmiş, eskiden babasının arkadaşı olan bir Rumen terzinin yanında çalışmaya başlamıştı. Ama durum tehlikeliydi. Romanya'daki Yahudi ölümleri artmaya başlamıştı. Nadia'yı bir an önce oradan çıkarmak gerekiyordu. Bunun üzerine profesörün Nadia'ya bir mektup yazmasına karar verdiler. Max o güne kadar biriktirdiği bütün parayı dolara çevirtip bir zarfa koydu. Nadia'ya ulaştırılması ricasıyla Bay Arditi'ye teslim etti. Para ve elindeki vaftiz belgesini kullanarak İstanbul'a gelmesi için yardım alabileceği birkaç isim de iletecekti ona Robert Arditi. Bir ay sonra Romanya'daki tüccarlardan haber geldi. Nadia parayı ve mektubu almıştı ve Köstence limanından kalkacak bir gemiyle İstanbul'a gelecekti. Max'a bu haber geldiğinde geminin kalkmasına 5 gün kalmıştı. 2 günde yol sürse demek ki en geç 1 hafta sonra Nadia İstanbul'da evinde Max'ın yanında yatağında olacaktı. Bayan Matilda Arditi onun gelişi şerefine evi süslemeyi, bir karşılama töreni düzenlemeyi teklif etti. Yemeklerin hepsini kendi elleriyle yapacaktı. Profesör o kadar sevinçliydi ki Arditi çiftini sürekli öpüp duruyordu. Ertesi gün müjdeyi üniversitedeki Türk ve Alman arkadaşlarına da verdi. Herkes profesörü tebrik ediyordu. Nadia geldikten sonra birlikte Peder Angelo Roncalli'yi ve Schumi'yi ziyarete gideceklerdi. Evi her gün yeni baştan temizletiyor, çiçeklerle dolduruyordu. O hafta büyük bir heyecanla ama korkunç bir yavaşlıkla geçti. 102 saat kaldığında artık kötü günlerin bitmeye başladığını söylüyordu profesör. Aylarca süren ayrılığın ve kabus gibi günlerin sonuna gelinmişti. 74 saat kaldığında heyecanı dayanılmaz hale geldi. 17 saat kalınca artık dayanamayacağını, bu kadar uzun süre bekleyemeyeceğini anlatmaya başladı. Aslında Nadia'nın İstanbul'a varmasına kaç saat kaldığıyla ilgili hesaplar daha çok tahminlere dayanıyordu. Hem de iyimser tahminlere. Maximilian 12 saat kaldığını umduğu bir sırada gidip Boğaz'ın Karadeniz'e açıldığı yerde Telli Baba'nın orada beklemeye başladı. Bu tepede Boğaz ve Karadeniz muhteşem ve vahşi bir manzara oluşturuyordu. Gemi buradan geçecekti. Profesör, Nadia gelene kadar hep yanında kalması şartıyla bir taksi tutmuştu. Şoför Remzi ile birlikte bekleyip duruyorlardı. O sigara içiyor, Maximilian da elindeki dürbünle ufku tarıyordu. O kadar uzun süre bekleyemeyeceğini, dayanamayacağını söylediği o 17 saat geride kalmış, üstünden bir 17 saat daha geçmişti. Bu arada güvenlik önlemi alan bir grup asker uyaran sözlerle yanlarına geldiler. Savaş zamanı olduğu için gelip bu tepede etrafı gözleyen 2 adamdan şüphelenmişlerdi. Profesörün hikayesini öğrenince seslerini çıkarmadılar. Ertesi gün Max dürbünüyle bakarken Karadeniz'den Boğaz'a doğru gelen bir gemi silüeti seçti. Heyecanla yaklaşmasını bekledi. Görüntü netleştikçe çok eski, harap bir gemi olduğu anlaşılıyordu. Ama garip bir durum vardı. Gemi bozulmuş olmalıydı. Çünkü bir motor tarafından çekiliyordu. Güvertesi salkım saçak insan doluydu. Bunun o gemi olup olmadığından emin olamıyordu. Kıvranarak daha yaklaşmasını bekliyordu. Nihayet gemi boğaza yaklaştı ve profesör dürbünle ismini okuyabildi. Evet, beklenen gemi gelmişti. Nihayet Nadia, Türk karasularında Max'ın 1-2 kilometre uzağındaydı. Gemi yaklaştıkça dürbünden görünen insanlar seçilmeye başlandı. Nadia'yı görebilir miyim diye telaş içinde kalan Maximilian bir türlü o kalabalıkta karısını seçemiyordu. Gemi önlerinden geçerken onlara iyice yaklaşmıştı. Harap gemideki insanlar çok yorgun ve perişan görünüyorlardı. Güvertede hepsi üst üsteydi. Profesör gözlerini zorluyordu ama bir türlü Nadia'yı göremiyordu. Arabayla sahil yolundan gemiye paralel gitmeye başladılar. Gemi tophane açıklarında durdu. Profesör kıyıda indi. Remzi de hemen arkasındaydı. Bir motor tutarak gemiye gidip Nadia'yı almak için harekete geçtiler. Remzi motorcularla konuştu. Motorlardan birine atlayıp gemiye doğru hareket ettiler. Gemi neredeyse batacakmış gibi duruyordu. Sanki normalden daha fazla kısmı suyun altındaydı ve oldukça pis görünüyordu. Nadia'yı bir an önce oradan alıp güzel evine götürmekten başka bir amacı yoktu Maximilian'ın. Ne var ki sahil muhafaza tekneleri onları geminin yanına yanaştırmadı. Elleriyle geri dönün işareti yapıyor, düdük çalıyor, karantina, karantina diye bağırıyorlardı. Çaresiz kıyıya döndüler. Herhalde hastalık kontrolleri ve pasaport işlemleri yapılacaktı. Ama saatler geçti, bir şey olmadı. Bunun üzerine profesör liman idaresine gitti. Kimliğini göstererek müdürle konuşmak istediğini söyledi. Müdür, Struma'nın asıl yönünün Filistin olduğu ama motoru çatladığı için İstanbul limanında kaldığı bilgisini verdi. "Eşim zaten İstanbul'da inecek, Filistin'e gitmeyecek," dedi profesör. "Onu karaya çıkarmam mümkün olamaz mı?" "Hayır," diye başını salladı müdür. "Bize hiçbir yolcuyu indirmeme, kimseyi de gemiye yanaştırmama talimatı verildi." Saatleri sayarak geçen günlerden sonra böyle bir aksama dayanılır gibi değildi. Ama Maximilian hemen toparlandı. Onca badire atlattıktan sonra artık böyle sorunlar karşısında sabırlı olmak gerekiyordu. Nasılsa bu sorun da bir iki gün içinde çözülür diye düşündü. Nadia İstanbul'daydı. Gerisi kolaydı. Ne var ki günler geçiyor, gemiden kimse indirilmiyordu. Bu sırada yolcular Fransızca "Sauvez-nous, kurtarın bizi" ve "Immigrants juifs, Yahudi mülteciler" gibi sözler yazılı bez pankartlar asmışlardı. Çok garip bir durum vardı ortada. Profesör çıldırmak üzere olduğunu hissediyordu. Nadia'nın hemen yanı başındaydı ama onu göremiyordu. Aklı ermiyordu bu duruma. Ertesi gün üniversite rektörüne gitti. Durumunu anlatıp yardım rica etti. Rektör profesörü deniz yollarında yetkili bir kişi olan Sadık Bey'e yönlendirdi. Hatta ondan randevu almasına yardım etti. Sadık Bey Maximilian'ı iyi karşıladı. Kahve ikram etti ve Struma'nın hikayesini anlattı. 1867'de İngiltere'de Newcastle tersanesinde yapılmış olan Struma gemisi Panama bandıralıydı. Gemi Pandelis adlı bir Yunanlı'nın Campania Mediterranea de Vapor Limitada adlı şirketine bağlıydı. Baru Confino adlı bir Yahudi tarafından işletiliyordu. 1941'de Romanya'nın Yaş şehrinde 4000 Yahudi öldürülünce bütün Yahudiler ülkeden kaçış yolları aramaya başladılar. O sırada gazetelerde resimli ilanlar çıktı. Köstence limanından ayrılacak olan lüks Struma gemisi Filistin'e gidiyordu. İlanlarda Queen Mary gemisinin lüks salonlarını, kameralarını gösteren resimler kullanmışlardı. Ücret epeyce fazlaydı. Kişi başı $1000. Bu parayı gözden çıkaran 780 kişi bilet almıştı. Bazı aileler sadece $1000 toplayabildikleri için çocukları arasında seçim yapmak ve hangi evlatlarının kurtulacağına karar vermek zorunda kalmışlardı. Struma'yı gören yolcular dehşete düştüler. Geminin harap halde olduğunu gören yolcular itiraz edince gemi sahipleri esas geminin Romanya karasularının dışında beklediğini söyleyerek onları sakinleştirdiler. Ama bunun doğru olmadığı kısa bir süre sonra anlaşılacaktı. Herkes balık istifi gibi gemiye doluştu. Güverte bütün yolcuları almadığı için insanlar aşağıda havasız bölümlerde bekliyor, günde 15 dakika güverteye çıkıp hava alabiliyordu. Doğru dürüst yiyecek de yoktu. Gemi Köstence'den ayrıldıktan sonra motoru arıza yapmaya başladı ve İstanbul Boğazı'na yaklaşınca motor çatladı. Yardım çağrısı üzerine bir Türk kurtarma gemisi Struma'ya çekerek Sarayburnu'na getirdi. Sadık Bey, "Bu durumda geminin Filistin'e devam etmesine imkan yok. Belki tamir edildikten sonra gidebilir," diyerek Struma hakkında verdiği bilgileri tamamladı. Profesör, "Peki ne olacak?" diye sordu. "Bekleyeceğiz. Ama eşim zaten İstanbul'a geliyordu. Onu gemiden almam lazım. Üzgünüm ama alamazsınız." "Niçin?" "Hükümet kesin emir verdi. Gemiden hiç kimse çıkmayacak." Profesör söyleyecek bir kelime bulamıyor, oturduğu yerden ellerini iki yana açarak, bazen biraz öne uzatarak kıpırdanıp duruyordu. Sadık Bey de kaşlarını kaldırıp başını yana eğiyor, arada bir omuzlarını kaldırıyordu. Söylenen sözlere eşlik eden hareketler değildi bunlar. Söylenemeyen sözlerin mimikleriydi. Günler geçtikçe konu basında da yazılmaya başlandı ve açıklık kazandı. Türk hükümeti yolcuların asıl amacının Filistin'e gitmek değil İstanbul'da inmek olduğuna inanıyordu. Savaş koşullarında 769 Yahudi'yi kabul etmeye niyetleri yoktu. Geminin motorunun tamir edilip Filistin'e doğru yola devam etmesini istiyorlardı. Ama bu sefer de İngiliz hükümeti buna izin vermiyordu. O dönemde Filistin İngiliz yönetimindeydi. Araplarla iyi geçinmek için oraya Yahudi göçünü sınırlamışlardı. Türk hükümetine geminin yola devam etmemesi için korkunç bir baskı uyguladılar. Türk hükümeti ise yolcuların arasında casuslar olduğundan kuşkulanıyor, harp zamanı bu insanları alarak riske girmek istemiyordu. Maximilian elinde dürbünle her gün tophaneye gidiyor, Nadia'yı görmeye çalışıyordu. Bir yandan da okuduğu, duyduğu haberleri düşünüyordu. İngiliz hükümeti niye bu zavallı insanlara engel oluyor, Türk hükümeti niye bunları bir hastaneye ya da bakım evine yerleştirmiyordu? İngilizlerin Araplarla iyi geçinmek istemesi, Türklerin gemide casuslar olduğundan şüphelenmesi gibi uluslararası meselelerle Nadia'nın ne ilgisi vardı? Birilerinin saçma iktidar mücadelesi yüzünden insanlar birbirlerine kavuşamıyor, acılar yaşanıyordu. İnsanların mutluluğu iktidar oyunları arasında ne kadar da zavallı bir konu haline geliyordu. Profesör kiraladığı taksinin şoförü Remzi'ye "Görüyorsun değil mi?" dedi. "Hiçbir iktidar masum değildir." Remzi profesörün dürbünle baktığı yere gözlerini kısarak bir kez daha dikkatle baktı. "Görüyorum." dedi. Remzi profesörün dediği şeyin o gemide mutlaka görünüyor olduğuna inanıyordu. O kadar yüksek bir okulda hoca olan adam yanlış bir şey söyleyecek değildi ya. Maximilian neredeyse iki aydır her gün yaptığı gibi o günde dürbünü ve kiraladığı taksiyle tophaneye gitti. Kendisi kıyıda, yolcular gemide çaresizlik içinde bekliyordu. Ama bu sefer başka türlü bir sabırsızlık da yaşıyordu. Tekrar saatine baktı. Zaman bir türlü geçmek bilmediği için bir süre saatine bakmamaya karar verdi. O günkü gazetede iki gencin suya atlayarak kaçtığı ama sonra yakalanarak gemiye iade edildikleri yazıyordu. Profesör böyle bir olay görmemişti. Görmemesi de çok normaldi. Çünkü bütün zamanını buradan böyle dürbünle bakararak geçiremiyordu. Üniversiteye gidiyor, çalışıyordu ama bütün gününü, bütün hayatını bir an önce gemiye gitmek amacına göre düzenliyordu. Başlarda gemiye resmi görevlilerden başka kimsenin çıkmasına izin verilmemişti. Bir süre sonra İstanbul Yahudi cemaati gemidekilere yardım etmek için izin almayı başardı. Motoru karaya alıp tamir ettirmeye başladılar. Bu arada gemiye gidip gelirken oradaki insanlara yiyecek ve ilaç da götürüyorlardı. Bu sayede gemiden daha ayrıntılı bilgiler gelmeye başladı. Profesör tek tuvaletin tıkandığını, salgın hastalığın baş gösterdiğini öğrendi. Gemide artık yiyecek yoktu, ilaç yoktu. Şubat soğuğunda onları ısıtacak bir şey yoktu. Gemiye gidenler bebeklerin ağlamalarını, kadınların hıçkırıklarını, erkeklerin "bizi kurtarın" feryatlarını duyuyorlardı. Hatta sesler bazen kıyıya kadar ulaşıyordu. İstanbullular Sutruma'dan gelen bu feryatları duyuyor, yardım etmek istiyor ama hükümetin emriyle gemiye yaklaşamıyorlardı. Profesör Wagner'in gemiye gidip gelmesine izin verilen kişilerin isimlerini öğrenmesi çok zor olmadı. Simon Brod ve Rifat Karako adlı kişilerdi bunlar. Arditiler aracılığıyla onlara ulaştı. Bay Brod'a durumu anlatıp yazdığı mektubu Nadia'ya vermesini rica etti. Merhametli adam "Peki" dedi, mektubu cebine koydu. Ve bu olaydan 24 saat kadar sonra heyecanla saatin 3 olmasını bekliyordu. Büyük bir sabırla bekledikten saate bakmadan geçen uzun dakikalardan sonra saatine baktı. Evet, sadece 1-2 dakika kalmıştı. Dün yazdığı mektupta tarif ettiği noktaya baktı. İşte oradaydı, Nadia. Zayıflamıştı, yorgundu ama yine çok güzeldi. Max kalbinin parçalanmak üzere olduğunu hissediyordu. Demek ki Nadia mektubu almıştı. Max dürbünle daha net görebilmek için boynunu iyice öne uzatıp bakıyordu. Diğer insanların yüzlerine göre Nadia'yı çok daha net görüyordu. Günlerdir hiç mi çıkmamıştı güverteye? Bir türlü kalabalığın içinde seçememişti onu. İşte sonunda oradaydı. Nadia'nın güzel yüzünü seyretmeye doyamıyordu. Nadia Max'a önce el salladı. Sonra öpücük yolladı. Onun da elinde bir dürbün belirdi. Acaba mektubu götürenler mi dürbün bulmasına yardımcı olmuşlardı? Yoksa gemiden mi bulmuştu? Max elini havaya kaldırıp sallamaya başladı. Öpücükler yolladı. "Seni seviyorum," diye haykırdı. Evet, Nadia onu kesin görmüştü. O da el sallıyordu.